Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu imkanı bize lütfeden Allah'a hamdolsun. Bugün Ramazan'ın ilk günlerinde yaklaştığı bu günlerde sizlere muhterem Nurettin Yıldız hocamızla beraber bazı şeyleri paylaşacağız inşallah. Muhterem hocamız Sosyal Doku Derneği ve Senabil Vakfı kurucusu olarak tanınmaktadır. Bir hikmet-i ilahi bugünlerde burada aramızda bulundu. İnşallah bundan sonra da nasip olursa buralarda kendileriyle sohbet ederiz. Sözümüze başlamadan önce yıllarca bu ekranda sizlere hitap eden Aydın Yavuz hocamızı da rahmetle yad etmeyi bir vazife kabul ediyoruz. Muhterem hocam, Ramazan ayının yaklaştığı bu günlerde Müslümanlar olarak Ramazan'ı nasıl eda etmeliyiz? Orucu nasıl kazanç haline getirebiliriz? Bu hususlarla ilgili fikirlerinizi lütfederseniz memnun olurum.
Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulullah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ramazan ayının büyüklüğü, azameti, kıymeti hususunda hiç kimsenin bir tereddüdü yoktur. Gerçekten Ramazan deyince uçan kuşun bile haberi olduğu bir mübareklik söz konusudur. Bilhassa topraklarımızda Ramazan-ı Şerif'e karşı oruç tutmayanların bile bir alakası vardır. Bunu bir açıdan çok değerli ve mübarek bir sonuç olarak görüyoruz. Elhamdülillah. Çünkü Ramazan ayının asıl içini dolduran kavram olarak oruç dinimizin beşte birini oluşturuyor. Yani bu İslam beşte biri oruçtur. Oruç da Ramazan ayının ibadetidir. Ramazan dinimizin hiç değilse beşte birinin karşılığıdır. Bu beşte bire bir alaka olması çok büyük bir nimet elhamdülillah. Yani bir insan bir masanın beşte birini alıyor da gerisini atıyor değildir herhalde. Masanın beşte birine sahip olmak bir direğini tutmak demek olur. Yani yaşadığımız topraklarda oruca ve Ramazan'a alakanın beşte biri sahiplenme olarak anlaşılması bile çok büyük bir mucize. Elhamdülillah. Bu açıdan Ramazan-ı Şerif'i hepimiz biliyoruz. Bütün insanlar biliyorlar. Çocuklar da biliyorlar. Hatta Ramazan'la ilgisi olmayacak düzeyde soğuk bakanlar bile Ramazan-ı Şerif'i muhakkak hissediyorlar. Lambalara varıncaya kadar, kandillere varıncaya kadar bir Ramazan farkı kesinlikle var. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Ancak izleyenlerimizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir sonuç var. Bizi Allah'a yaklaştırmak istemeyen, Rabbimize karşı kabahatli insan olmamız için uğraşan şeytan ve şeytanın işini görenler, onun emrinde olanlar, bizi Allah'tan koparmak için illa elimize kadeh vermezler. Şeytan kimi kadehle, kimi silahla kötülüğe sevk ederse onu kazanıyor diyemeyiz. Biz genelde mesela cinayete bulaşmış olan birisi için maazallah eyvah şeytanın ağlarına düştü diyoruz. İşte alkolik olmuş bir Müslüman için şeytanın ağlarına düştü diyoruz. İşte imandan uzak kalan Yahudiler için, Hristiyanlar için eyvah şeytanın ağlarında kaldı diyoruz. Buna doğru tabi. Böyle.
Şüphesiz.
Böyle. Ama şeytan sadece alkolle, silahla, kilisede, havrada kalmakla sapıttırmaz. Şöyle çok anlaşılsın diye yavaş yavaş söyleyeyim. Şeytan camide de işini görür. Kilise şeytanın çalışma merkezi, ofisi. Havra da şeytanın ofisi, hem de merkez ofisi. Asıl işleri orada görüyor.
Evet.
Ama şeytan camide de iş görür.
Evet.
Orada da müşterileri var.
Ya hocam burada siz de tanıyorsunuz Ahmet Yaşar Hoca Efendi'nin bir sözü var. İnsan diyor namaz kıla kıla Allah'a yaklaştığı gibi namaz kıla kıla Allah'tan da uzaklaşır. Bu çağrışımı yaptı
evet.
Bu ifadeniz var yani.
Çok güzel yani Hoca Efendi kendi büyüklüğüne uygun bir ifadede bulunmuş. Sallamallah. Demek istediğimiz de bu. Yani şeytan camide de iş görür. Ve en büyük camimiz olan ve camilerimizin bağlı olduğu merkezimiz olan Mekke'deki Kabe'mizin etrafında da şeytan iş görür.
Evet.
Bu mantık yani şeytan sadece kilisedeki ofisinde Havra'daki ofisinde iş görmüyor. Camide de iş görüyor mantığını bu zamandaki mümin kardeşlerimiz olarak oruç üzerinden de değerlendirmemi istiyorum.
Evet, buyurun.
Şimdi neden değerlendirmek istiyoruz? Şimdi Ramazan-ı Şerif geliyor. Şeytan bakıyor ki yahu namaz kılan da kılmayan da oruca kalktı. Tesettürlü bayan, tesettürlü olmayan oruca kalktı. Hacca giden de iftar veriyor. Hiç insanlığa hayrı olmayan birisi de iftar veriyor. Herkes teravih kılıyor. Bir sene yatsı kılmıyorlar. Ramazan'da 4 rekat fazla bir sene kılmayanlar Ramazan'da 33 rekat kılıyorlar bunu. Şeytan bunu görüyor. Bakıyor ki Ramazan'da elleri de bağlı. Şeytan zincirli Ramazan'da. Çok da aktif olması mümkün değil. Hadis-i şerif öyle haber veriyor. Şeytan ne yapıyor bu sefer? İşte o bahsettiğimiz yani sadece Havra'da değil, kilisede değil, camide de şeytan kendine göre bir iş üretir. Yapar diyoruz ya.
Evet.
Şimdi dikkat buyurun lütfen. Ramazan-ı şeriflerimiz yukarıdan kuş bakışı bakıldığında mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiram 8 sene Ramazan ve oruç yaşadılar. 8 sene. Daha önceki senelerde Allah oruç hükmünü indirmemişti.
Evet.
Bu 8 sene ashab-ı kiramın ve başlarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 8 senelik oruç potansiyeline bir bakalım. 8 senelik Ramazan takvimine bakalım. Ne görüyoruz? Bir de bizim şimdiki Ramazanımızı kuş bakışı seyredelim. Bakalım ne görüyoruz? Şimdi ilk seneden itibaren bakıyoruz. Ramazan-ı Şerif cihat ayı bir defa. Müşriklerle savaş var. Bedir var. İkinci senenin yani Bedir'den sonraki ikinci senenin sonunda hemen Uhud var.
Uhud var.
Sonra Mekke var fethi olarak.
Evet.
Yani bir bakıyoruz ki Ramazan-ı Şerif at üstünde yürüyerek Allah için çöllerde yol kat etme ayı. Bir.
Yani İki, sofralarda geçmemiş yani.
Yani çok enteresan.
Evet.
Yani iki bakıyoruz ki Ayşe validemiz radıyallahu anha ve diğer ashab-ı kiramdan Ramazan gelince paçalarını sıvardı. Deyimini kullanıyorlar. Yani buna benzer bir ifade kullanılıyor. Sanki daha önce ibadette böyle gevşekmiş gibi Ramazan'da bir ibadet heyecanı başlıyor. İki. Üç. Sanki Kur'an-ı Kerim'i az okuyorlarmış gibi Ramazan'da Kur'an okuma artıyor.
Evet.
Dört. Ramazan-ı Şerif'te infak, sadaka artıyor. Daha önce zaten mallarını, canlarını getirip Peygamber Aleyhisselam'ın önüne koyup buyur Resulullah deyip geriye ne bıraktın deyince hiç Allah'a bıraktım diyebilecek infak sahipleri insanlar Ramazan'da da biraz daha artırıyorlar. Ve bunların hepsini bir kenara koyalım. Ramazan-ı Şerif'te 8 yıllık tatbikatta Medine-i Münevvere'de baktığımızda önümüze çıkacak olan şey şu. Bir, yemek azalıyor. Zaten yeri geldiğinde karınlarına taş bağlayacak insanlarken Ramazan'da açlığı da azaltıyorlar. Yani sanki lüks yemek yiyorlarmış gibi Recep Şaban'da, Şevval'de, Ramazan'da yemeği azaltıyorlar. Hem 450-500 kilometre Mekke'ye gidiyorlar cihad için, yol kat ediyorlar, hem de fazla yemiyorlar. Neden? Neden? Çünkü Ramazan-ı Şerif nefisleri, mideyi terbiye etme ayıdır. Mideler ve mide üzerinden nefis terbiyesine oruç diyoruz biz.
Evet.
Müminler olarak ashab-ı kiramı izliyoruz. Bakıyoruz ki nefislerini terbiye etmişler. Sanki 5 öğün yiyorlarmış gibi o öğünü 1,5'a indiriyorlar. Bu 1,5 kelimesini vurgulayarak söylüyorum. Yani 2 öğün değil yemekleri.
Evet.
Ashab-ı kiramın. Bir, çok güzel sahur yemekleri var. Mükemmel bir sofra. Onların mükemmeli ama.
Tabii.
Yani 3 hurma yiyorlar da 4'e çıkarıyorlar hurmayı sahurda. Mükemmel bir sofra oluyor. Çok enteresan. İpin bizimle koptuğu nokta işte. İftar sofraları sadece iftar için. Hadis-i şerif, iftarda az yiyin, sahurda iyi yiyin uyarısı yapıyor. Şimdi ashab-ı kiram 1,5 öğün yiyorlar. Sahurda güzel bir öğün ama akşama iftarda az yiyorlar.
Evet.
İftar edecek. Zaten iftar demek Arapça bir kelime olarak bir şeyi açmak demek. Bir şeyi başlatmak demek. Yani oruçlu mümin ağzı kapalı. Ağzını açıyor. Bu açış da bir lokma suyla oluyor, 3 hurmayla oluyor, 2 zeytin neylesi oluyor. İftar etmek, sofrada oturmak değil, orucu bozmaktır. Dolayısıyla ashab-ı kiram iyi bir sahur sofrasında oturuyorlar. Yarı iftar sofrasında oturuyorlardı. Binaenaleyh Ramazan da onlar için nefis terbiyesi oluyordu. Şimdi ashab-ı kiramın başlattığı, uyguladığı, Allah'ın da veda haccından önce razı oldum bunlardan dediği ibadetin tarzı bu. Bu ibadeti yaptılar.
Yani bizim işimiz pek iç açıcı değil ya. Bu noktadan bakarsak
şimdi,
yani.
Öyle moral kırıcı olmuyor.
Moral kırıcı olma noktasından demiyorum da.
Genelleme de yapmıyorum.
Yani bir yiyoruz ki yani oturduğumuz zaman sofraları. Akşamdan tam yiyoruz galiba da sahurda biraz.
Somali'de yemeyenler var ama.
İşte Somali var.
Onların.
Bir de Somali değil. Yani her tarafta var hocam.
Yani bazı yemeyenler var. Biz de iftardan sonra zavallı yemeyenler diye bir ağıt yakıyoruz. Dolayısıyla denkleştik yine.
Denkleştik yine.
Yani ağıtta yakıyoruz. Ah yemeyenler, vah yemeyenler. Bu yemekleri bulamayanlar diye bir ağıt yakıyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te bizimle ashab-ı kiramın Ramazan'ı arasında böyle bir açı farkı var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Ramazan'dan önce 80 kilo olan bir Müslümanın ashab-ı kiram mantığıyla oruç tuttuğunda Ramazan'ı 80 kilo bitirmesi mümkün müdür? 70 kiloya düşmesi lazım.
Düşmesi lazım.
Niye Ramazan'da kilo alıyoruz?
İşte haddinden fazla yiyoruz.
Enteresan. Yoksa arada her namaz vakti bir yemek mi kaçıştırıyoruz?
Yok.
Bir. Bu bir.
Evet.
İki. Madem Ramazan'da biz önce 3 öğün yiyorduk. Şaban ayında 3 öğün yiyoruz.
Evet.
Değil mi? Ramazan'da 2'ye düşüyor.
Evet.
Ramazan'dan sonra tekrar 3 öğün yiyoruz. Yani bu ne demektir? 100 liralık tüketim yapıyorduk biz Ramazan-ı Şerif'ten önce. Ramazan'da bunun rahat 70 liraya düşmesi lazım.
Evet.
Çünkü 3 sofrayı 2 sofraya indiriyoruz. Hadi diyelim ashab-ı kiram 1,5 sofrayı yiyorlardı. Biz 2 olsun. Haram değil çünkü.
Evet.
Neden marketlerde kuyruk olur? Madem az yiyeceğiz. Neden gıda tüketimi yapan firmalar Ramazan'ı iple çekerler?
Evet, işte Ramazan hassasiyeti olmayanlar da firmalar da aynı işi yapıyor.
Yani Ramazan'ın gıdacıları alakadar eden bölümü nedir? Çok müthiş bir açık bizim için. Yani ashab-ı kiramın farkı bizim farkımız. Herhalde biz iyi Müslümanlık örneği sergileyemeyiz.
Yani muhakkak.
Yani örnek ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Amin. Yani nasıl oluyor? Sofra sayımız azalıyor, tüketim masrafımız artıyor. İşte buradaki şey, dedik ya, şeytan camide de bürosunu kurabilir. Aktif işler yapabilir. Ramazan-ı Şerif'te şeytan kendisi bağlı, zincirli. Evet. Hadis-i Şerif sahih. Ramazan'da şeytan zincirli. Ama şeytanın izleri zincirli değil. Ramazan'dan önce marketçileri hazırlayabilir. Evet. Ramazan'dan aylar öncesinden servisini yapmıştır o. Kendisi Ramazan'da da yazlığına çekilmiştir. Veya zindana, tutukluluk evine alınmıştır. Bir şey değişmiyor. Binaenaleyh Ramazan kelimesi bizim için, Ramazan kelimesi, eğer marketlerin daha yoğun ticaretini ve 80 kiloluk bir Müslümanın 85 kiloya çıkmasını, Ramazan-ı Şerif'te maden suyu tüketimini artırıyorsa. Çünkü teravih kılacak hali yok Müslümanın. Neden? Ciddi maden suyuna, gazlı suya ihtiyacı var. Bu Müslümanın Ramazan-ı Şerif farzı olan oruç hususunda bir sıkıntısı olmaz. Oruç, yemedin mi gündüz bir şey, haram olan işini yapmadın mı orucun, oruç oruçtur. Takabbel Allah. Bir sıkıntı yok. Ama Ramazan'dan sonra bayram etmeyi gerektiren süreç var bir de. Ramazan'dan sonra Trabzon'un Kurtuluş Bayramı'nı yapmıyoruz değil mi?
Evet.
Yapmadım. Ne bayramıdır bu bayram? Neyin bayramı?
İşte takva yarışını kazanma bayramı olacak da.
Mağfiret bayramı. Yani 30 günlük emeğin karşılığı Allah-u Teala'nın seni mağfiret ettim dediğini duyar gibi olduğumuz için bayram ediyoruz. Bu ne mağfiret ki göbek bağladığımız için bize nasip oluyor. Buradaki sıkıntımız bizim bu dönemdeki Ramazan konusunda oturup çok derin düşünmeleri gerektiriyor. Bu sofralardaki bolluk Ramazan'a mahsus yemeklerin olması. Ben değerli izleyicilerimizin yani özel arzularını ve sempatilerini rahatsız etmek için söylemiyorum ama özellikle vurguluyorum. Mesela 10 Muharrem günü Aşura isimli bir tatlının ibadet mantığıyla birbirine verilmesi Müslümanların korkunç bir çılgınlık.
Evet.
Nuh Aleyhisselam'ın su üzerinde 6 ay açlık, kıtlık, sıkıntıyla hayvanlarla aynı odada yüzlerce hayvanla aynı gemi güvertesinde geçirdikleri 6 ayın sonunda güya içinde badem, ceviz, incir, bütün pahalı yiyeceklerin, fıstıkların bulunduğu bir tatlı yaptılar. Güvece koydular onu, fırınladılar gemide. Yediler der gibi Müslümanların Nuh Aleyhisselam tufanından kıyamete kadar çıkaracakları bütün dersleri şeytan Aşure tatlısıyla bloke etti. Bitirdi onu. Aynı şeyi Ramazan-ı Şerif'te Allah oruç diye bir ibadet koydu ki oruç yememek demek.
Evet.
Biz Ramazan deyince aklımıza ne geliyor? İftar geliyor. Evet. Allah açlık üzerinden terbiye ediyor. Biz yiyecek üzerinden uyguluyoruz bunu. Böylece şeytan orucumuzu bir açıdan bloke etmiş oldu.
Evet.
Yani Allah beyaz renk kullanın diyor. Biz kırmızıya çeviriyoruz rengi mesela.
Yani şöyle oluyor değil mi hocam? Biz yani helal helsi olan orucu iftar sahur arasında tutuyoruz.
Yemek yememeye oruç diyoruz.
Yani o helal şey dedi ama bir de asıl bizi biraz evvel mağfirete layık olacağımız ibadet olan haramlara karşı oruç tutmamız lazım bu Ramazan'da. Her zaman olduğu
gibi. Ona nefis terbiye istediğimiz.
İşte ifade
gizlenme.
Onu tutamıyoruz yani. Bütün mesele o zaman şeytan 3 ay daha girmeden, hatta daha da önceden bu hazırlığı servis ediyor yani.
Demek ki kafalarımızın
çok uyanık olması lazım.
Yani orucun bize açacağı çığırı biz kendi elimizle engelliyoruz.
Evet.
Bunun için mesela çok enteresan, ashab-ı kiram ve ondan sonraki mübarek nesiller, Allah hepsinden razı olsun, Ramazan'dan aylar öncesinden Rabbim Ramazan'ın kıymetini bilmeyi bana nasip et anlamında Ramazan'ı bize mübarek et diyorlar.
Evet.
Ramazan'dan sonra da sanki suç işlemiş gibi kabul et ya Rabbi işte. Ramazan yalvarması var bir de. Yani Ramazan çünkü olağanüstü büyük bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmış bir Müslüman büyük zararda, büyük hüsranda. O sebeple bizim Ramazanlarımızı önce bu Ramazan iftarıyla mı anılacak, orucuyla mı anılacak diye ayırmak zorundayız.
Evet.
Bu birinci meselemiz. Bu iftarla ilgili küçük bir dipnot daha müsaadenizle açmak istiyorum. Şimdi son senelerde iftar çadırı, iftar programı diye bir şeyler icat oldu. Ben şahsi kanaatimi belirtiyorum.
Bir de Ramazan şenlikleri icat oldu.
Ona geleceğim yani. Allah muhafaza buyurun.
Amin. Yani.
O ne, o Müslümanlıkla ilgili bir
işte
şey. Onun adına afet diyorum. O hata değil. Afet
aynen,
o.
Aynen öyle.
Bir de Ramazan iftarı diye bir şey var. İftar çadırı. Samimiyet kokmayan bayat uygulamalar bunlar. 11 ay insanlar ne yiyordu da, yani 11 aylık açlıklarını Ramazan'daki iftara mı saklıyor insanlar da, fakir fukara için iftar çadırı yapılıyormuş. Kesinlikle bu sünnette böyle bir uygulama yok.
Evet.
Yani aç bir insanı doyurmak var. Şehirlerin ortasında sırf siyasi popülaritesi artacak bir Müslüman liderin diye veya işte başkanın filan zenginin işte resmen orucu en bu 1/5 değerindeki yani 1/5 oranında İslam olan bir ibadeti kişisel trendi yükseltmek için kullanma sıkıntısı bu. Yani ben zengin kardeşlerimize iftar çadırları için bağışta bulunmamalarını tavsiye ederim. Eğer samimi iseler bu konuda Ramazan'dan önce, Ramazan'dan sonra fakir talebelerin okuduğu yerlerin maişetini temin etsinler. Ramazan'da kaç para veriyorsun mesela işte iftar çadırına 1000 veriyorsun diyelim, 1000 lira veriyorsun. 1000 lirayı 90 liraya böl, bir dul kadının kirasına yardım yap.
Evet.
Madem sadaka düşkünüsün.
Çok daha faydalı.
Bu bir suistimaldir. Avuntudur. Avuntu. Yani ashab-ı kiramda örneği yok. Önceki mübarek nesillerde örneği yok. Ebu Hanife'nin yapmadığı bir iş. İftar çadırı bizim ne faiz kirimizi temizler, ne de Ramazan gündüzünde göz kirliliğimizi temizler, ne de sabıkalarımızı kaldırır.
Hiçbir şey kaldırır.
Allah için yapılan ameller değerlidir. Evet. Allah da neyin yapılacağını üsve-i hasenemiz olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinden göndermiştir. Sadece birileri meşhur olmak ve asıl şeytanın buradaki kazancı da bir Müslüman siyasetçinin zengin olması veya popülaritesinin artması çok da önemli değil şeytan için. Asıl burada Ramazan'da gerçekten yapılması gereken şeyleri bıraktırıp şekerle oyalıyor bizi.
Aynen öyle.
Tıpkı nasıl bir zamanlar, şimdi pek kullanılmıyor herhalde bizim çocukluğumuzda yaygın.
Şeker bayramı.
Şeker yani. Bayramı diye cennet bayramımızı şekerle avuttular yıllarca Müslümanları. Evet. Şimdi de orucumuzu iftara çevirdiler. Bu Ramazan, yemek, oruç, iftar kelimeleri birleştiğinde başımıza örülmüş çorabı konuştuğumuz bölüm.
Şimdi biraz evvel buyurdunuz ki geçmişte iftar çadırları falan yoktu. Resulullah'tan bir ama Resulullah'tan bir yani olan bir şey vardı. Komşusu açken tok yatmıyordu.
11 zaten ay neredeydin sorusunun işte, cevabı.
Aynı durumda. Şimdi biz her gün komşumuzdan beraber yersek zaten iftar çadırına ihtiyaç kalmayacak. Yani bunları kaybettik.
Bir de yani. Ortada bir gülünç var. Çok enteresan. İftar çadırlarının önü Mercedes dolu.
Öyle.
Nasıl fukara-i kiramsa bunlar Aman Allah'ım, bir fakirlikten herkese nasip olsun ya.
Yani
burada tabii derneklerimizin, vakıflarımızın Ramazan'daki duyguları derneklerinin, vakıflarının lehine çevirme, yani bu suistimal manasında evet, demiyorum, lehine çevirme arzusundan da kaynaklanıyor. Sen de işte bir iftar çadır ver, sen de şunu ver. Bu arada vakfın tabii muhasebesinin lehine olur diye düşünülüyor. Bunda vakıflar zaviyesinden, vakıflarımızın yıllık bütçelerine katkı açısından bir yarar var. Bunu itiraz edemeyiz. Ama orucum heba olduktan sonra benim, Ramazan'daki bizim maneviyat atmosferimizin tabakaları azaldıktan sonra, yani senin vakfın zengin olmuş, sen ne edeyim
bu vakfı? Yani.
Bu ümmet vakıflarını değil, dinini korumak zorunda.
Aynen öyle.
Yani burada başta söylediğimiz şey, şeytanın camide ofisi olabilir mi, olamaz mı? Onu konuşuyoruz. Demek, yani. Demek evet, ki camide de ofis, evet, genel merkez ofisi havradır onun. Baş müdürlük,
değişmez,
genel
değişmez.
Umum müdürlük. Patron orada oturuyor ama camiyede korsan ara sıra büro açabiliyor demek ki. Ramazan'da da kendisi zincirli olduğu halde dosyaları önceden hazırlayıp program yüklemesi yapabiliyor demek ki. Burada biraz önce söz ettiniz. Hepimizin ümmet olarak, Müslümanlar olarak oturup şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'yi fethedince Kabe'nin içindeki putları temizleme hareketi var ya.
Evet.
Allah'ını seven, dinini seven, orucu mübarek gören, Ramazan'ı Allah'ın ayı olarak gören herkes şu Ramazan şenlikleri kelimesine karşı savaşmalıdır.
Evet.
Bunu kim türettiyse lanettir onun üzerinde bu.
Aynen öyledir hocam.
Bu ne korkunç bir şey. Ben ölü şenlikleri diye bir şey söyleyebilir miyim?
Şey,
mezarlıkta şenlik diye bir kampanya olabilir mi?
Asla.
Cennette fuhuş diye bir kampanya olabilir mi? Ramazan bizim melekleşmemiz gereken bir ay. Ramazan bizim meleklerle yarışmamız gereken bir ay.
Evet.
İçinde Kadir Gecesi var. İçinde Kur'an var. Ama tabii programda bir de kalkıp İlahi söylettin mi İslami oluyor hemen.
Maalesef bir de o da var yani. Ya, İlahi de ibadet seviyesine çıkarttık.
O tabii ilahi de. İlahi yani, söylettin.
Aynı. Bu arada şunu da sözümüz gelmişken, iki senede Trabzon'da da bu isminin birinci kısmını kullanmayalım, bir şenlikler yapıyordular. Geçen sene belediye başkanımıza bunu ifade ettik. Bu sene de inşallah gidip ifade edeceğiz. Her ne kadar birkaç gün kaldıysa da Ramazan'a, bu sene bu şenliklerin yapılmamasını Müslüman millet olarak belediye başkanımızdan istiyoruz.
Hayır, bu konuda, üzerimizde yürütülen yasalardaki vatandaşlık haklarını kullanalım.
Evet.
Müslümanım kardeşim, Müslümanım. Yani Müslüman olarak benim dinimin ismini kullanmayın.
Kullanma, gitsin ne Ramazan şenliği yaparsa
deme,
yapsın.
İsyan şenlikleri de, dini sulandırma şenlikleri de, böyle isim koysana. Sulu Müslüman, sekülerist Müslüman şenlikleri de,
evet,
orucun azametine karşı şeytanın oyuncakları şenlikleri de, Ramazan'da hatta belki de çok zor anlaşılacak bir şey söyleyeceğim, mukabeleler bile bu havaya geldi.
Getirildi.
Yani hanımlar yetişemiyorlar mukabelelere.
Evet.
O mukabele, saat üzerinden mukabele, böyle randevulu mukabele. Benim bildiğim Kur'an bir kere dinlenir, ondan sonra erir gider Müslüman. Maşallah 10 mukabele dinleyen oluyor. Bu demek ki şeytanın dinlediğimizin bize etki etmeyeceğine dair kanaati var.
Yani içi boşaltılmış ibadetlerle uğraşıyoruz.
Dinleme seansları.
Evet,
dinleme seansları. Adı Kur'an yalnız.
Evet.
Şu İmanını sevenler ve Allah'a razı olacağı bir mantıkla, Allah'ın hoşlanacağı bir şekilde kavuşmak isteyenler Ramazan'ın şenlik denen bölümüne isyan etmelidirler. Yasaların çizdiği şeyleri aşmaya gerek. Çünkü neden? Bu işe bir de enteresan, buna para harcayan belediyeler bu parayı da Müslümanlardan alıyorlar.
Maalesef.
Tabii şimdi herkes zannediyor ki filanca yere filanca geldi, müthiş konuşmalar yapıldı, şöyle edildi, böyle edildi. O adamlar kaç para aldıklarına dair faturaları belediyeler bir şeffaf bir şekilde gösterseler ya, yolunu yapmadıkları vatandaştan aldıkları paralarla Belediyede bir kuruş inşaat indirimi yapmıyorsun. Adam gecekondu gibi bir şey yapacak. Ona gelince para yok. Belediye kanunun, devletin hakkı, kültür hizmeti, Ramazan şenliği, tiyatro. Sırf sen bir dahaki seçimde halkın önüne dindar görüntüsü vermek için. Yaz gelince de yaz şenlikleri zaten. Gavuru gavurca memnun. Müslümanın herhalde laikliğin en kötü uygulaması olarak bu karşımıza çıktı.
Aynen öyle.
Bu sebeple müminler olarak bu Ramazan katliamına tepki göstermeliyiz.
Muhakkak.
Bu bir Ramazan katliamı.
Aynen öyle hocam.
Ramazanımızı katlediyorlar. Çocuklarımız Ramazan deyince şu Mescid-i Nebi'de gözyaşıyla bir ayı geçiren ashab-ı kiramı değil, filan şarkıcı ama Müslüman, filan İslamcı şarkıcıyı, filan türkücüyü dinleyecekler. Çok enteresan üstadım. İstanbul'da geçen sene müthiş bir şey yakaladım. Bir belediyenin, Müslüman çocuk ama İmam Hatip mezunudur. Belediye, üstelik de beraber okuduk İmam Hatip'te. Müslüman, şimdi Müslüman belediye başkanı, İstanbul'da belediye başkanı da Ramazan'a hizmet etmez mi? Şimdi dikkat ediniz. Diyor ki, anlaşılsın diye örnek olarak söylüyorum. Bir köprünün üzerinde baktım reklam. Bu sene Ramazan şenlikleri her senekinden farklı diyor. Müjde. Programı yazmış. Şimdi dikkat et. Diyor ki 22.10 program başlangıcı. 22.10 Kur'an-ı Kerim. 23 işte 22.40 şu bu. 23 işte Kur'an'da filan konu sunum yapıyor. 23.30 filanca İslamcı solist. Şimdi 22.10'da başlıyor.
Teravih'te başlıyor.
23.30'da programı bitiyor bir meydanda. Teravih de 22.10'da başlıyor. Şeytan camide büro kurmuştu. Şimdi belediyenin önüne de taşımış bürosunu. Ne yapıyor? Allahu Ekber ezan okunacak. Müslümanların Kadir gecesi olması muhtemel bir gecede Rableriyle baş başa huşu içerisinde kılacakları bir teravih namazı yerine zaten havalar sıcak, insanlar bahane arıyor camiden kadar. Bu da İslam.
İslam diye geliyor.
Teravihin yatsı namazının rakibi. Ve bunu Müslüman bir belediye başkanı, namazlı niyazlı bir belediye başkanı yapıyor. Neden? Müslümanlar onu filanca rezil festivali niye yaptın İstanbul'un ortasında demesin kızlarımızı diye rezil ettin diyorlar ona zaten. Ben de diyorum mesela. Niye yaptın? Hocam Ramazan'da da müminlerin hakkını verdik diyor. Müminin hakkı Ramazan'da teravihi soğutmak değil ki.
Evet.
Yani burada bir afetle karşı karşı son 10 senede ve çok daha berbat Faruk kardeş, çok kahrolduğumuz bir şey. Keşke bu uygulama mesela Kur'an'ın, ezanın yasaklandığı yıllardaki partinin delili olsaydı.
Evet. O zaman anlardık.
Ne güzel o zaman. Fakat onların döneminde değil de mümin hassasiyetlerin taşıdığı bir dönemde oldu. Demek ki şeytan her külahı her kafaya koymuyor.
Koymuyor.
Kimin hangi külahı giyeceğini çok
şimdi
iyi biliyor.
Şimdi hocam bu çarpıtmalarla ilgili mevzuya gelince şimdi kutlu doğum haftaları yapılıyor. Miraç gecesi kutlamalar şunlar bunlar. Mekan değiştirildi. Salonlara gidiliyor.
Tabii.
Yapıyor. Bir de enteresan Trabzon'da olan bir hadise. Kutlu doğum haftasında 150 tane talebe, kız talebeleri var, lisesi var, ortaokulu var filan. Trabzon Hamamizade salonu var. Burada kutlu doğum ilahileri seslendirdiler. Ya, kutlu doğum ne için yapıyoruz? Peygamber Efendimiz için. Ne emretmiş? Tesettür emretmiş. Kızların hepsinin başı.
Yanılıyorsunuz. Benim peygamberim istediği kadar doğabilir. Doğmasında sakınca yok. Yaşamasın. Yani. Yaşamayacak.
Yaşamayacak.
Yok, yaşamak öyle yok. Doğu doğabildiğin kadar.
Bir de tabii buradaki en büyük sıkıntı kutlu doğumu da miladi olarak artık yapıyorlar.
Ya,
o da başka bir cinayet yani. Ashab-ı kiramın
bilmediği bir doğum tarihinde ne hayrı var? Ne yani hayrı var?
Bir hayrı yok da. Yani onu bile biraz evvel dediğiniz gibi versiyonları değiştiriyor, şeklini değiştiriyor, şevalini değiştiriyor. Şeytan vazifesini ihlal ediyor.
Çünkü şeytan direkt dese ki boş verin peygamberimizi, olmayacak.
Şimdi oftan gelirken belki rastlamışsınız arşinde diyor. Kız çocuklarımızın Kur'an yarışması var. Bütün
kamuya açık
davetli. Kardeşim kız çocuklarımızın, kızlarımızın sesleri mahrem değil mi? Erkeğe, genci, yaşlısı gidip bunları davet ediyorsun. Kim davet ediyor? Müftülük davet ediyor. Yani hakikaten vazifesini iyi yapıyor yani.
Faruk kardeşim yani. Son yakında başıma ne geldi? Kıblegah evler diye tesettürün, iman esasının evde nasıl uygulanacağını anlatacağım bir konferansa gittim bir şehirde. Kapıda bir genç çevirdi beni. Hocam dedi, içeride konuşacak olan sizsiniz değil mi? Evet dedim. Şu salonda mı konuşacaksınız dedi ve İslam'ı, tesettürü anlatacaksınız değil mi? Protesto ediyorum siz dedi, gitti. Ben de ne olduğunu merak ettim. Neyi protesto? Evet. Bir girdim ki içeri, ailece oturulmuş. Erkekler, kadınlar aynı sırada oturmuşlar. Bine yakında insan ne yapacağımı şaşırdım. İstanbul'dan kalktım, ben oraya gittim. 1000 kilometre yol kat ettim. Şimdi organizatör dedim, bu manzara ne dedim? Bilemiyorum hocam dedi. İptal etmekten başka çarem de yok dedi. Ben de çıktım. Demokrasinin bana sunduğu bütün haklarımı kullandım.
Kullanmak lazım.
Kullandım ama ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben kahrolduğum örneklerden birini söylüyorum. Bir gün bir arkadaşım dedi ki, hocam tam sana göre haber var dedi filan sitede dedi. Nedir dedim. Bak dedi. Urfa'da Peygamber Efendimiz'in doğum haftasını kutlamak için işte bir yoğurt çeşidi daha 20 ton yoğurda bilmem kaç ton sarımsak konmuş. İşte Peygamberimizin anısına yenmiş. Yazıklar olsun. Çok yazıklar olsun. Onu zarfın içine koydum. Birkaç fotokopi yaptım. Diyanete, Urfa müftülüğüne filan. Bu sizin peygamberiniz herhalde dedim. Buhari'de böyle bir şey yok diye gönderdim ama sekreteri vermemiştir bile onu. Yani belki şu hale bakın.
İyi niyetten düşünürsek vermemiş. Bazen veriyor.
Yok canım. Onu veren sekreteri orada tutarlar mıydı?
O da var.
Sekreterin tamam. Vazifesi yağ yakanları ulaştırmaktır. Ne yani hünkâr yapan. Şu hale bak. Peygamberim doğmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriatı yok sayılıyor. Camide bile konuşulması suç şeriatının. Sen onun anısına 20 ton yoğurt diyorsun. 20 ton yoğurt diyorsun.
Evet.
Subhanallah. Ya bu kadar yoğurtu da nereden, petrolden mi yaptılar? Gölden mi aldılar bu yoğurdu bilmiyorum. Bu nedir ya? Bu ümmet, böyle bir ümmet değildik biz. Başka bir yerde tesadüfen yine bir müftülükte ben konuşmak için gitmiştim. Müftüsü de oradaymış o şehrin. Müftü bey, müftü efendi falan diyemeyeceğim. Müftü evet. Sadece. Oradaymış. Bir şey konuşuyorlar. Bulamadınız mı falan diyor müftü. Ben de olur ki biz vakıf olarak destek oluruz. Hocam ne bulamadınız dedim. 10 tane at bulamadılar dedi. Ne yapacaksınız atı dedim ben. Dedi kutlu doğum haftasında yarış yapacağız dedi. Dedim hocam kumarı yasaklayan peygamberin doğum gününde ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Tabii biz bunu kumar için ya. Yapmıyoruz dedi. Ya at deyince ne anlıyor insanlık bu dünyada? Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz Müftü Bey? Evet. Ya? Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz dedim. Hemen benim yaşadığım yerdeki müftüyü aramış o müftü. Bu neci demiş, rahatsız etti bizim milletin içinde demiş.
Hocam kutlu doğum haftası spor etkinlikleri yaptılar. Futbol takımı kurdular. Yarışmalar yaptılar.
Tabii.
Bunlar
Uhud spor, Bedir spor.
Evet.
Uhud spor, Bedir spor yarışmaları. Üstadım inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ne zaman denir? Afet zamanı denir.
Evet.
İşte afet. Yahudiler ve Hristiyanlar nasıl tahrif ettiler dinlerini? CIA'den yedek din mi aldılar? Öyle yaparak tahrip ettiler. Onlara peygamberlerinin bıraktığını zevklerine göre şekillendirdiler. Karşımıza o muharret din çıktı. Ama bu dini Allah koruyor. Kıyamete kadar da koruyacak. Belki devletin bütün erkanı 20'şer ton yoğurt, 50 ton sirke yiyip içecekler. Yesin içsinler. İsterse de sirkeyi su diye içsinler. Bir fırkayı naciye Allah'ın izniyle kalacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle kutlayacaklar inşallah.
İnşallah.
Sünnetiyle sabah namazını camide kılarak peygamberimiz doğdu. Bu camiyi de bizim için ihya etti diyecekler. Belki de işte her sabah kalktığında 5 sayfa Kur'an okuyup işine öyle gidecek. Taptaze mesela sünneti, kutlu doğumu kutlayacak bir şey söyleyeyim. Yüzü jilet görmemiş gençler kampanyası başlatalım hadi.
Evet.
Jilet görmemiş gençler olsun. Ustura görmemiş gençler olsun. harama tutmamış gençler olsun.
İşte asıl oruç da böyle olacak işte yani.
O nedenle Ramazan'ımızda çok büyük bir afetimiz var. Yani çok çalışmamız gerekiyor. Bir de herhalde bu yanlış deyip televizyonu kapatmak yetmiyor. Telefona sarılıp ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Bu mu Ramazan? Dememiz gerekiyor.
Bu noktada Müslümanlar hassasiyetini kaybetmişti. Bizim İsmail Hacı Fettahoğlu diye bir arkadaşımız vardı. Vaktiyle TRT'de çalışıyordu eski yani. Şimdi emekli olmuştu Ankara'da. O zaman diyordu ki arkası yarın diye programlar yayınlanıyor televizyonlarda. Sürekli mektup geliyor. Şu programı tekrarlayın, bunu tekrarlayın, şunu tekrarlayın. Ben diye arkadaşlara söylüyorum ki siz de yarın bunu istemiyor, şunu istemiyor, şunu yapmayın. Müslüman kardeşlerimizin bir tepki gelmiyor diyor. Biraz evvel buyurduğunuz gibi televizyonu kapatmak yetmiyor artık.
Yetmiyor. Yani,
yetmiyor.
Yetmiyor.
Şimdi hocam Ramazan içine geliyoruz da şimdi ortalarda doğurmaya başlıyor yine. Ramazan'da işte sakız çiğnememi, şu olur mu, bu olur mu diye de biraz evvel dediğiniz gibi şeytanın değişik bir versiyonu olarak faaliyet gösterenler var. Müslüman kardeşlerimizin kimin sözüne itibar edeceklerini de biraz ifade buyurursanız.
Müslüman kardeşlerimiz önce kalplerine itimat edecekler.
Evet.
Sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Müftü olur dese de sana bir daha kalbine sor bakalım diyor.
Evet.
Ya bu Ramazan günü sakız çiğne, petrol çiğne, böyle şeyler Ramazan günü konuşulur şeyler midir ya? Yani bir de bak bu Ramazan ciddiyetiyle uygun, mütenasip bir şey mi? Ramazan'da sorulacak tıbbi meselelerin dışındaki şeyler artık sorulmamalı, konuşulmamalıdır.
Yani tıbbi meselede ilgilileri konuşsun yani.
Tabii filan hasta, şeker hastası, evet. Astım hastası, tansiyon hastası, kalp krizi geçirmiş. Bunlar konuşulmalıdır. Yani bunlar acil vakalardır. Onun dışında laubaliliği yansıtan sözler ve davranışlardan kaçınmamız gerek. Yani seviyemiz bu olmamalıydı bizim müminler olarak.
O zaman bir de şunu ifade edebiliriz değil mi hocam? Yani bir insan ibadeti yapmayabilir. Sünneti yaşamayabilir. Sakal bırakmaz, geniş elbise giyme şu bu. Ama sünneti ve emirleri küçümsemek, alay almak, hafife almak yapmamaktan tehlikeli küfre sebebiyet verir.
Elbette biri akide konusu.
Şimdi bu noktada da bizim kardeşlerimizin çok şeyi var. Yani boşluğa düşüyorlar. İşte namaz kılsam ne olur? Oruç tutsam olur, tutmasam. Yani ben geçen sene çok şahit olduk. Adam diyor, bugün hava çok sıcak, oruç tutmaya niyet etmedim. Kifaret mi gerekiyor, yoksa kaza mı edeceğiz?
Bunu söyleyenlerden çok din adına konuşanların insanlara yağcılık hastalığı da riskli bir şey.
Evet.
Şimdi televizyonda konuşuyor ya, kadınlar üzülmesin. Gençler üzülmesin. Demokratlar üzülmesin. Eski yaşlı hacı amcalar üzülmesin. Tarikatçılar üzülmesin. Tam Nasreddin Hoca'nın kuşa benzemesi oluyor din.
Evet.
İhtiyarları üzme. Nasırlı onların kafası. Gençleri üzme. Dinden soğurlar. Kadınlara dokunma sakın. Devletin ilkelerine dokunma. Şuna dokunma. Gitti bizim din. Kafası kanadı. Her şeye gitti bizim kuşun.
Evet.
Yani dini filanca üzülecek diye niye evirip duruyoruz biz? Biz din, oruç tutmayanın kellesi vurulacak diye bir şey yok ki. Oruç budur kardeşim. Tutabilen tutacak, tutamayan tutmayacak. Sıcağa dayanamayan cehenneme dayansın. Niye din?
Evet.
Yani cehenneme dayanacaksa dayansın. Biz cehenneme dayanamayacağımız için oruç tutalım diyoruz. Evet. Çünkü ne sıcak olursa olsun dünya herhalde cehennemden daha sıcak değil.
Yani neresi sıcak hocam? Bugün her şey var işte görüyoruz yani. Sıcağın Afrika'da bile sıcakta yaşıyor insanlar yani. Hiç etkilenen falan bir şey yok yani.
Ruhlar yanıyor. Ruhlar çürüdü.
Çok üzülmemiz gerekiyor. Yalnız burada camilerde görev yapan imam kardeşlerimiz, müezzin kardeşlerimiz, kültür bilmem ne vakfı derneği diye dernek kuranlarımız, ehli tarif olan mümin kardeşlerimiz, bir cemaat hizmeti yapanlarımız, herkes kaç kişiyi kurtardık, namaza başlattık, oruca başlattık hesabı yapmamalıdır. Kaç kişi kurtaramadık bu dünyada hesap bunun üzerinden yapılmalıdır.
Ben o zaman Müslümanlar şunu da unutmamalı yani. Dünyanın her tarafındaki İslam'dan gafil olanlardan vebalimiz var değil mi hocam? Yani?
Son insan.
Yani böyle şeyimiz yok yani. Biz burada 10 kişi kurtardık, 5 kişi kurtardık biraz evvel de. Yani
biz hani insanlık için çıkarılmış ümmettik.
Evet.
İnsanlık için çıktık. Son insana kadar görevimiz.
Hepsine var tebliğ. Bir ikincisi üslubumuzda da bazen nezaketi kaybediyoruz, kırıcı oluyoruz, tahkir edici oluyoruz. Bunlar da bizim aslında ilk defa bir eğitim, tebliğ için eğitim almamız evet. gerektiğini de gösteriyor evet. yani.
Evet.
Bu noktalarımız da sıkıntılı.
Evet. Peygamber Aleyhisselam'ı örnek alacağım.
Nasıl taşları bile merhamete getiren bir peygamberdi?
Elbette. Ama yağcılık değil ha.
Muhakkak.
Kimse kesinlikle. Benim dinimi yağcılıkla bir şey anlatamıyor. Yağcılık yapılacak olsaydı Ebu Leheb'e yağ yakardı Efendimiz. Tamamsın sen kralsın filan derdi. Ya öyle ya böyle.
Ama yağcılar razı olsaydı onların servet verelim, para verelim hepsine razı oldu. O da yok. Ne razı yağ yakma var da, ne yağ yakılma var yani.
Elinde dini kalmaz.
Evet. Kalmazdı.
Allah'ın
dininden
din Allah'ın. Cennet Allah'ın. Cehennem Allah'ın. Evet. Hocanın bir şey verme alma hakkı yok ki.
Yok.
Kim kimin malını, kimin kimin nesini veriyor. Allah razı olsun hocam.
Amin.
Bunları açtık, konuştuk. Elhamdülillah inşallah faydası da olur.
İnşallah.
Dersini almamıza vesile olur. Yani elbette bunları konuştuk. Bütün Müslümanlar böyle kaydı gitti anlamına gelmiyor. Genelleme yapmak doğru değil. Ama şehirleri, meydanları bu gürültüler dolduruyor.
Maalesef.
Ama evinde oturup Rabbi ile baş başa bir Medine'de yaşar gibi yaşayan kulları da var Allah'ın.
Muhakkak var.
Öyle olmasını niyaz ederiz. Yaramız nereden kanıyorsa onu konuşmak zorunda kalıyoruz biz tabii.
Evet, Ramazan'dan evet. başladık ama sıkıntı olan yerlere doğru böyle attı gitti konuşma.
Allah razı
olsun. Tekrar bu Ramazan'a gelirsek hocam önümüzde bir 30 gün Ramazan var. Bunlar böyle hakkıyla eda etmek için böyle ana başlıklar halinde sizin üslubunuzdan biliyoruz. Fazla teferruata kaçmadan ilkeleri sıralıyorsunuz. Belki dinleyen kardeşlerimiz de not alırlar bunları. Böyle ana başlıklar altında zikretmek gerekirse
bir,
ne buyurursunuz?
Ramazan'da en büyük ibadet, en büyük iş, en büyük görev, ilk yapılacak iş Ramazan'da harama bulaşmamaktır.
Evet.
Çünkü Ramazan çok beyaz, küçük bir lekeyi bile kocaman gösteriyor.
Evet.
Ramazan'ın en büyük özelliği bu olmalıdır. Gerekiyorsa mesela Müslümanlar Ramazan'da televizyonu kaldırın demeyeceğim. Çünkü kaldırmak zor. Ters çevirsinler televizyonu. Bir sene protesto edelim televizyonu. Bir Ramazan protesto edelim.
İnşallah.
Mesela televizyonun seyredilmeyen tarafını bize doğru koyalım. Seyredilen tarafı duvara ait olsun. Bir tür protesto yapalım. Bir ay televizyona bakmayalım. Çünkü orasına burasına bakarken o alıp götürüyor.
Evet.
Mesela diyelim ki çocuklarımıza bir ay internet çekmiyor evde çocuklar. Kusura bakmayın. Bir ay bitti işte.
Evet.
Yok çekmiyor. Engel geldi telekomdan çekmiyor diyelim. Yani menhiyat dediğimiz oruçtaki kalitemizi ve kapasitemizi düşürecek olan işte ne varsa teknolojik vesaire bunlara karşı bir tedbir alalım. Yani en önemli sağlık yatırımı mikroptan korunmak.
Evet.
Sağlığı korumak. Evet. Şifa bulmak için daha önemli. Ramazan'da da birinci bu. İkincisi, Ramazan-ı Şerif'te çok Kur'an okumayalım diyeceğim. Güzel bir Kur'an okuyalım. Şöyle güzel bir Hatmi Şerif yapılsın yeter.
Bir de tefekkür ederiz.
Ha onun için işte.
Evet.
Çok okuyup ne okuduğumuza dair hiçbir şey almamaktansa şöyle güzel bir Hatmi Şerif yeterli. Mübarek.
Doğrudur.
Ve Ramazan-ı Şerif'te çok önemli bir husus. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Ramazan'da toplantı toplantılara gitmeyelim. İftarlara gitmeyelim. Ben şahsen gitmiyorum.
Evet.
Onun için de bu toplantıyı, bu programı Ramazan'dan önce olsun diye kabul ettim. Ramazan-ı Şerif'te bir yere gitmeyelim. İftarlar da dahil. Sıla-i Rahim Ramazan'dan sonra yaparız Sıla-i Rahim'imizi. Neden? Çünkü gittiğimiz iftarda akşama kadar uğraşıyoruz, bir çanak oruç tutuyoruz. İftar sofrasında bir gıybetle gidiyor. Madem dizginleyemiyoruz ağzımızı, bari evet. gitmeyelim iftarlara. Toplantıları erteleyelim. Memur kardeşlerimiz izin hakkını Ramazan'ın mesela son 10 gününde kullansınlar 10 gününü. İşçi kardeşlerimiz Ramazan'ın son 10 gününde kullansın. Kadir gecesi daha muhtemel diye evet. özellikle.
İtikaf yaparlar belki.
Yani şart değil. İtikafa şartımız var. Bu asırda gelmiş bir itikaf var. İtikafa gidecek olan çoluk çocuğu evlenmiş, evinde kimsesi olmayanlar itikafa gitsin.
Anladım.
17 yaşında çocuğu bırakıp evde internetin başında itikafa gidilmez.
Yukarıda hocam dedik ki televizyonu kapatacağız,
itikaf dersen ben de itikaf bende diye bir ben gittim. Evet. İtikaf sünnettir. Oğlunu korumak ve kızını farz. Haramdan korumak farzdır. Bir farz da değil o.
Evet.
Yani bu çocuğu internetin başında bırakıyorsun. Sen de Rabbinle baş başa kalmışsın camide. Evet. Kendini avutmak değil. Böyle bir şey olmaz.
Aynen.
Onu yap. Hacca bile gitmemeli mümin. Umreye de gitmemeli. Ve bir ay sen gidiyorsun. O bir ayda 70 senesinin geleceğini ayarlıyor çocuk.
Hocam siz böyle umreye gitmeyin deyince umre firmaları da rahatsız olacak sizden anlaşılan.
Onlardan da özür dilerim. Kapatırız. Yani. Yok ihtiyarları onlara bıraktım. Çoluk çocuğu evlenmiş.
Tamam.
Kimse sizleri onlara bırak. Haşa umreye hacca gitmeyin der mi bir mümin? Bir şey diyorum bunu anlıyordur herhalde.
Anlamaları lazım zaten yani.
Ben ne dediğimi anlıyordur onlar. Evet. Kime bıraktın bu çocuğu nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hangi ortama bırak? Teyzesine tembih ettik akşamları uğrayacak. Anası bu çocuğu kontrol edemiyor. Teyzesine tembih etmişler. 17 yaşında çakı gibi delikanlı 20 yaşında kanı gözünden fırlayan genç bir kızı dedesine bırakıp umreye gidiyorsun sen.
Aynı Hoca Efendi de Ahmet Yusuf Efendi de umre gidişlerine işi yaptı. Cemaate dedi böyle her sene umre yok. Ömürde bir defa hac farz. Fırsat buldum yapın. Umreye de bir defa gittiniz ama böyle her sene umreye git.
Umre peygamberi.
Bir kere Müslümanların umreden önceki dertleri var. Bunlara sahip çıkın. Biraz evvel siz ifade buyurdunuz. İftar yemeği verene gibi git bir talebe camiye hizmeti veren arkadaşlar ki yıllık masrafın nedir onu karşılayalım. Bunlar evet. İbadetlerin içinin boşaltılma
popüler, hareketleri. Popüler yani. İbadetlerde popüler. Değer popüler. Yok.
Evet.
Peygamber Efendimiz umreyi teşri eden yani umreyi emreden peygamberdir. Kendisi niye umreye gitmedi?
Evet.
Niye gitmedi umreye? Kaç umre yaptı? Bütün Efendimiz 4 defa tıraş olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani 4 defa ihrama girdi demektir bu. Evet. Biri haçta. Biri de haçtaki umresinde diyelim. Nerede bu yılda bir umre? Kendi gidemediği için Ömer bin Hattab'a dua et bana orada dedi.
Peki hocam, umreye gidenlere de bakıyorsun, 2 günde bir çıkıyorlar şeye, umre sınırlarına dönüyorlar, çıkıyorlar. 50 umre yaptım yani.
Popüler, popülerist.
Biraz evvel de ruhsuz bir 50 umre dense bir defa Kabe'ye gitmeyi tefekkür etsek, Peygamber Efendimiz burada nasıl gezdi, neler yaptı, neler tefekkür etti. Mekke'ye hicreti, Medine'ye hicretini düşünsek o zaman belki umrelerde bereket hasıl olacak. Biraz evvel dediğiniz gibi popüler mantıkla ibadetleri yapıp gidiyoruz.
Maalesef.
Evet. Maalesef. Şimdi iftar davetlerini demiştik.
Git evet. Demeyi tabii. Ben şahsen gitmiyorum. 10 seneye yakın zamandır iftarlara gitmiyorum. Toplantılara katılmıyorum. Televizyon programlarına gitmiyorum. Niye gelmiyorsun diyorlar. Ramazan bana ait. 11 ay ümmetime ait. Ramazan kardeşlerime evet. Bakıyorum diyorum. Gitmiyorum. Gitmediğim için de daha huzurluyum. Bu bölüm bir. Bir de Ramazan-ı Şerif'te israfı önleyecek bir mantık da oturtmamız lazım. Yemek israfı, vakit israfı, aynı şekilde dostluk israfı, yani arkadaşlar arasındaki ilişkiden kaynaklanan israflar. Ramazan-ı Şerif vaktimizin ve cebimizin israf gördüğü bir ay olmamalıdır.
Evet.
Buna da çok dikkat edelim. Şu muhabbet, bu muhabbete gerek yok. Ramazan-ı Şerif'in her gecesini son gece ve muhakkak Kadir Gecesi bilmek lazım.
Evet.
Ve bir madde daha, Kadir Gecesi konusunda devletin, Diyanet'i 27. geceyi 15 sene önceden belirlemiş. Ama Efendimiz Aleyhisselam o geceyi bilmiyordu.
Evet.
Ashab da bilmiyordu. Ellerinde bilgisayar olmadığı için vakıf olamadılar bu işlere herhalde. Kadir Gecesi'nin tespit edilip ifşa edilmesi de bir tuzaktır. Çünkü bir Kadir tuzaktır. Gecesi'ndeki mantık 30 gün heyecanla kalıp bir ay yetecek enerji toplamak içindir. Şeytan becerip bunu bir geceye indirince, o gecede de cami ziyareti, Hoca Efendi'nin elini öpme seanslarıyla geçiştirince bir saat bile yetmeyen bir pil enerjisiyle geri geliyorsun. Evet. Ramazan'dan sonra da eski tas eski hamam oluyor.
Zaten hiçbir şey olmadığı için aynen gidiyor.
Ha bu gecedir diye 20'sinden sonra tansiyonu yükselmeye başlamalı müminin heyecandan. Yani bir la teşbih ve la temsil sadece iyi anlaşılmasına vesile olsun diye örnek. bir maçın skoru 5 ay önceden ilan edilse, o maçta bir heyecan olur mu?
Şike oluyor hocam.
Yok, kanunen. Bu maçın sonucu böyle olacaktı. Yani. Mesela diyor ki 27. dakikasında atılacak golle maç bitecek diye kanun çıktı. Kanun çıkınca evet. Şike de olmaz tabii. Böyle bir maç olur mu?
Hiçbir şey olmaz.
E niye Ramazan'da oluyor?
Oluyor.
Ha, oluyor.
Yola çalışıyor hocam.
Ya 27. gecesinde tabii mevlütler okunacak, ilahiler okunacak, televizyonlar program yapacak, o programlar reklamlarla ihya olacak. Çalışıyor. Cami bürosu da çalışıyor.
Hepsi.
Cami bürosunda da işler var. Ramazan-ı Şerif'te bir bu. Bir de Ramazan-ı Şerif'in orucuna ait fıkhı Ramazan'dan 5 gün önce okumalıyız bilmalik.
Yani bugünlerde hemen başlamalıyız
okumaya. Hemen. Bir okuyacağız. Anlamadığımız meselelerin altını çizeceğiz. Camideki imam efendiye, bilen birine bu cümleyi anlamadım diye.
O zaman bir de şunu söylüyorum. Yani her şey vakti gelince gerekiyor ya. Hacca gidecek arkadaşlarımız da hac ilmihalini bilmeleri lazım. Bilmeden gidiliyor.
Kuyumcu
yani,
dükkanı açan alime gidecek. Bunun fıkhını bana öğret diyecek. Evlenen evlilikle ilgili fıkhı düğünden bir ay önce öğrenecek.
Evet.
Hanımları boşadıktan sonra, mahkemeye düştükten sonra caiz mi değil mi sor sorma yani.
Sormayacak.
Ölüyü nasıl tıraş edeceğim diye soru sormak gibi olur bu.
Evet, aynen.
Yani Ramazan'a ve oruca ait fıkıh muhakkak okunmalıdır.
Evet.
Ve Ramazan boyunca biz kesinlikle sadakalı günler geçirmeliyiz.
Evet.
Zekatımızın Ramazan'la ilgisi yok. Zekat Ramazan ayında yapılır bir ibadet değildir. Evet. Ramazan'a rastlarsa Ramazan'da yapılır. Zekat 354 günün ibadetidir.
Evet.
Yani Ramazan yıl ibadetidir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te sadaka vermeliyiz. Çok değil, samimi sadakalar vermeliyiz. 1 lira. Her gün 1 lira verebilir.
Evet.
5 lira veren 5 lira verebilir. 100 bin veren 100 bin verebilir. Çünkü sadaka Ramazan-ı Şerif'te çok büyük katmanlarla çarpılarak defterlere kaydediliyor. Bu kaçırılmamalıdır.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'le ilgili belki de burada konuşmamız bile çok doğru olmayacak bir ayrıntı var. Bütün bu saydığımız Ramazan güzelliklerini isteyenler geriye dönüp ana babalarıyla bir sorun yaşayıp yaşamadıklarına da bakmalıdır.
Evet.
Kul hakkı genel olarak, özellikle de anne hakkı, baba hakkı bulunanları Kadir Gecesi zor kurtarır. Evet. Yetmez. Onlara Kadir Gecesi değil, Kadir yılı bile yetmez. Onun için Ramazan-ı Şerif şimdi hazır başlamadı. Gidip anaların, babaların elleri öpülmeli. Duaları evet. Alınmalı. Amca, babaların yerine geçen büyükler varsa onların eli öpülmeli. Duaları alınmalı. Kuru el öpmekten söz etmiyorum ama.
Anlıyorum.
Adamın arsasına el koymuşsun. Amca toz duman olmuş. Milletin içinde kahvenin önünde elini öptün adamın. O da şimdi yeğenini el öptürmedi demesinler diye elini uzatmış. Melekler de seni bekliyor bu iş bitti diye. Yok öyle. Kimse kimseyi kandırmasın.
Yani her cinsin helalleşmesi kendi cinsinden.
Kırdığın cam gibi bardak alır.
Evet.
Yani aynen. Vazo kırdıysan bardak alma bana.
Yok. Vazo kırdıysan
vazoyu al.
Hatta becerebilirsen iki vazo al. Cesaretin varsa.
Yani faizine gerek yok. Kendisini al. Kendisini al. Kendi vazoyu alsın. Kendi evet. Vazoyu alsın. Çünkü çok önemli. Anne baba ile ilgili sorun yaşamak demek, kul hakkı sorunu yaşamak demek, kovanın delik olması demektir. Sen dolduruyorsun Ramazan'da ama dibi yok kovanın. Gidiyor. Kovanın dibi yok.
Evet.
Kul hakkı çok riskli.
Hem kul hakkı hocam, bu ana baba hakkı da yeni nesil tarafından unutulmuş. Yani ana baba nedir, kimdir, konumu nedir, hakkı nedir diye bir şey bilinmiyor artık. Yani saygı da kalmamış. Modern eğitim öyle yetiştiriyor. Onun için sizin kıblegah evler, arkada mutlu ev kitabı da çıkarttınız. Yani bu konular muhakkak oralarda ikinci kitabınızı bakmadık da işlenir inşallah. Veya
inşallah.
Bu konularla ilgili de eserler
işleniyor
çıkar.
Ama yani amel etmek gerekiyor.
Evet, öyle.
Yani biz Allah'tan sonra en büyük hakkın anneye babaya verildiğini öğreten bir Kur'an'ı okuyoruz.
Evet.
Ramazan'da ana baba yok. Yani bu bir facia. Çok risk, afet bu. Bu ümmet anasının babasının yanı başında elinde tasla sabaha kadar anasının uyanmasını beklemesi emredilmiş bir ümmettir. Biz İsrailoğulları değiliz.
Evet.
Biz öyle Ad, Semud kavmi değiliz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz. Onun bize verdiği örnek budur. Allah'a giden bütün yollar Ramazan'da da, haçta da Allah'a giden yollar ana babanın kapısından geçer.
Evet.
Onun ziline basmadan gitmek yok Allah'a. Böyle iman ediyoruz. Bu imanımızla Rabbimize ulaşmak istiyoruz. Ha. Elbette bunlar kolay değil. Muhakkak. Bir de bunun biraz geriye dönüp analar babalar da hazır Allah bana bu hakkı verdi deyip sömürgecilik yapmamalıdırlar.
Evet.
Çünkü onun da anası babası var.
Aynen.
Şimdi diyor ki yaşlılar, böyle bazen aracı oluyoruz etmeyelim ama bu çocuğu cehenneme sokma diyoruz. Ben annemin babamın önünde bir mum gibi kesilirdim. Kesin doğru değil. Kaldır anasını babasını, 70 tane kabahatini söyler ona. Ama o zamandaki kabahat internet kabahati değildi. Facebook'tan yazılmıyordu.
Evet.
Filanca küçük biri şimdi hiç önemli olmayan bir kabahattı. Babası onu evlatlıktan kovmuştu o zaman o kabahatten dolayı belki. Çünkü Rabbimiz nasıl şeytana karşı bizi aman yıkılmayın ha sağlam gelin bana diye tembih ediyorsa, bak ananızı babanızı şımarttım, ona göre siz de yakalanmayın onun önünde diyor bize.
Evet.
Şimdi Kur'an'ımız mesela çok gizli bir çizgi çizerek yaşlıyken daha çok dikkat edin anaya babaya diyor ya.
Evet.
Hele yaşlıyken iyi bir mümin, akıllı bir insan anlar ki demek ki yaşlı ana baba dert demektir.
Evet.
Kalkıp da sen nasıl diyebilirsin ki ben anama babama iyi davranıyordum ama yaşlanınca buna da herifler. Sana Kur'an demişti zaten.
Yaşlı
hazır ol. Asas yaşlıyken dikkat edeceksin.
Bir hadis-i şerif var galiba. Ana babası yanında yaşlanıp da cennete gidemeyenin
3 beddua görmüşten beddua birisi var. Odur. Evet. Öbürü de Ramazan'dan sonra cennete gidemeyenle evet. ilgilidir. Çok önemli.
Evet, o yüzden. O zaman hocam vaktimizde ayrılan süre doluyorsa nasihatlerimizi bir toparlarsak.
Ve en önemlisi bütün bunları koyduk bir kenara. Hepsini bir kenara koyalım bunları. Bu bir saattir konuştuklarımızın Ramazan dua ayıdır. Dua seanslarımız olmalı. Sabahleyin. Mesela sahurda yemeği yedik. Ezanı 10 dakika var. Erken yedik. Şöyle bir kestirecek yerde şöyle bir dua yapılır.
Evet.
Arapça dua bilmiyorum. Ne yapacaksın Arapça dua? Ya Rabbi. Ya Rabbi de dur bekle yani. Bizim kalbimiz konuşur Allah duyar. Gözümüz konuşur Allah duyar. Dilimizin konuştuğunu zaten duyuyor. Yani mesela iftara 5 dakika var. Açın bakalım ezan oldu mu? Ya uzaydan mı gelecek müezzin? Dur ezan oldu olmadı. Sen bir dua et. İftardan önce, iftardan sonra, sahurdan önce, sahurdan sonra, namazlardan önce, namazlardan sonra. Mesela namazdan sonra dua yapıp çıkıyoruz camiden değil mi? Normal. Şimdi böyle yapıyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten itibaren bir adet edinelim. Tam çıkmadan önce bir dakika daha dua edelim. Ya Rabbi bu Ramazan'ı mübarek et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Ama millet dua kültürünü de unuttu hocam.
Tabii yani dua
han yani olur tabii. Bir de bu
dua han olur. Televizyonda popüler yağcı dualar. Lan efendimiz ne buyuruyor? Sağır be Allah'a mı bağırıyorsunuz?
Evet, aynen öyle.
Yani şu dualar var ya. Ben açma böyle Faruk abi bu işleri ya. Şimdi açtım benim derdimi gene. Bir dua var ki insan konuşmaya utanacağı şeyleri duada. Tanımadığı, bilmediği bir cenaze. Gelmiş Kur'an okumuş orada. Ne için okudu, hangi kargo firmasıyla gönderecekler bilmiyorum. İşte filan Allah, şu mübarek, şu güzel, şu değerli adamın ruhuna hediye ettik. Ulan bu kadar değerliydi, ne yapacak adam Kur'an'ı orada? Ne gönderiyorsun, ne yalan konuşuyorsun, tanıyor muydun bunu? Böyle dua olur mu ya? Dua ederken mümin kalp krizi geçirmesi lazım. Dua ederken mümin, eyvah bu ağzımdan bir yanlış bir şey çıkar. Yani bu dua... Dua yahu bu en büyük ibadet. Duanın da basma kalıp şekilleri hiç değeri yok. Yüreğimizden geçenler duamız olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri duamız olsun. Duaların şahı Fatiha suresidir.
Evet.
Hepimiz de onu biliyoruz. Evet. Güzel Fatiha suresini okuyalım. Mealini ezberleyelim. Türkçesinden de okuyalım. Dua edelim. Ramazan'ı dua ile cilalayabiliriz.
İnşallah. Muhterem kardeşlerim, muhterem hocamızın veciz sohbetini dinledik. Cenab-ı Allah tekrarlar nasip etsin. Hepinize hayırlı, bereketli, feyizli ve anlatıldığı şekilde idrak edilmesi mümkün olan bir Ramazan yaşamayı nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.